Ayrım 27.
Sayfa 298. Mehmet Ali ise ilk mektubunda okulunu anlatmıştı. Gerçekten muazzam bir bina imiş. Şehrin dışında 4 katlı, kocaman bir sarı köşkmüş. Meğer eskiden soyluların, emekçileri nasıl sömürdüklerine dair bir örnek olsun diye yıktırılmamış o köşk. Enstitü haline getirilmiş. Bir zamanlar soyluların bencil hislerine, arzularına hizmet eden, yüzlerce dönüm arazi içinde yapılmış bina. Eğer canlı olsaymış, şimdi bu araziyi değerlendiren laboratuvarları, zooloji ve botanik sahaları, spor tesisleriyle övünür, kendisinin sosyalizme nasıl bir hizmetkar olduğunu görürmüş. Ne yazık canlı değilmiş, şu görmüş geçirmiş taş, tahta, cam yığını bina. Mektubunu bir hayli komik hale getiren şu propagandayı herhalde aramızdaki okurlar için yapmıştı. Benimse ona yazacak pek bir şeyim yoktu. Tayinim, yoldaş Karova'nın şu aydın kafanın yanında çalışmaktan duyduğum mutluluk. Tabii seninkiyle mukayese edilmez ama ben de çalışıyorum ve öğreniyorum Mehmet Ali. Hala burada seninle konuştuğumuz günlerin heyecanı içindeyim. Öyle öğrenmek ve büyük ideolojime hizmetkar olmak arzusuyla yanıyorum. Artık ne anlarsa anlasın. O Vera'dan bahsetmiyor, ben de sormuyorum. Stefan'ın bu konuda bana yalan söyleyip söylemediğine hala emin değilim. Bir daha hiç değinmedi bahse. Fatma'ya diyorum ki, hiç belli olmaz. Bir gün Mehmet Ali sosyalizme daha iyi hizmet edebilmek için bencil arzularından sıyrıldığını ve Vera ile evlendiğini yazar. Benden tebrik beklerse, Stefan doğru söylemişti diyeceğim. Başka türlü öğrenmeme imkan yok. Canım diyor, söyleyelim Arif'e, çaktırmadan sorguya çeksin Karov'u. Hayır sakın, bazı konularda emin olmaktansa şüphe içinde beklemek daha iyi. Şaşıyorum, şu aklına başına rağmen bir küçük budala kız gibi kaldın Mehmet Ali mevzuunda. Farz et ki o Vera ile... Yo, farz edemem, sevdamıza kuşku düşmemeli. Fatma be, bence sevmek şüphelenmemek demektir. Sence? Bilmem anlamına omuz silkiyor. Halbuki Arif'in ismi dua olmuş dudaklarına, tesbih gibi çekmekte. Bazen onu kıskanıyorum. Gerçi Arif bu büyük aşktan habersiz görünmekte ama o kadar beraberler, paylaştıkları onca şey var ki. Aynı gaye uğruna çalışmaktan daha güzeli var mı? Dedem haklıymış, aşkın tek olduğunu söylemiş. Mehmet Ali'ye duyduklarımla işimi karıştırmamayı, beceremeyeceğimi ima etmişti. Şimdi içimden ona diyorum ki hep, gel istediğin yere sevgilim, ulaş hedefine, ister BKP'sine, genel sekreter ol, ister tarım işçisi, ama bana dön, hep bir hayal gözümün önünde. Yağmurun altında kızıl kumral buklelerini havalandıra koşan bir genç adam, iri ve gülümsemekte ve kollarını açmış, tıkanıyorum, heyecandan kalbim duracak sanıyorum. Kış geçti, pek soğuk yaptı bu yıl. Evlerin damlarında buzdan saçaklar oluştu. Biz eğitim programımızı kooperatifte mısır istifeden, tohumlukları ayıran, soğanları temizleyen, iş başındaki köylülere kadar götürdük. Stefan hayatından memnun, karısı ise kendisine pek hayran. Budala bir genç kadın. İlkokul müdürüne yardımcılık yapıyor. Bazen kocasını ziyarete geldiği olur. O zaman mutlak Stefan beni odasına çağırtır, ayakta bekletir bir süre ve ciddi ciddi emirler verir. Bu sırada beceriksizce sigara içmeye çalışan kadının beni açık bir küçümsemeyle süzdüğünü fark ederim. Evlendikten sonra bizim eve yerleşti Stefan. Söylediğine göre bunu benim hatırım için yapmıştı. Onlara ziyarete gittiğim vakitler bir zaman benim olan şeyleri yakından görme imkanını elde edeyim diye. Bir kere bile gitmedim. Bu sefer o evden haber getirmeye başladı. Mutfağı böldürüp banyo yaptırmış, merdivenleri onartmış, artık gıcırdamıyorlarmış. Hele bir babam inip çıksın da, sahanlığın duvarı üstüne beceriksizce çizilip boyanmış olan gül resimlerini karısı beğenmemiş, bir badana çekmişler üstüne kapanmış, neyse. Artık dayanamayıp o evin beni hiç ilgilendirmediğini söyledim ve sesini kessin diye ilave ettim ki, sosyalizmin ilkelerine uyan bir kimsede mülkiyet duygusu olmaz. Benim evim yoktu, olamaz da. Her şey kooperatifin, dolayısıyla sosyalist devletimizin değil midir? O halde, kardelenler baş gösterdi. Bahar sonlarına doğru kendime açık açık itiraf etmememe rağmen, belki 2-3 günlüğüne izin alıp gelir Mehmet Ali diye umutlandım. Halbuki gelemeyeceğini yazmak lüzumunu bile hissetmedi. Yahut vakit bulamadı. Mektuplarının arkası kesilince kampa gittiğini anladım. Seni meçhul kamp. Sevdiğim oradan ayrıldıktan sonra kafana bir bomba düşecek, biliyorum. Kış başlarıydı. 21 yaşıma basmak üzereydim. Todor Zhivkov radyoda 1980'e kadar Bulgaristan'da tek Bulgar milleti kalacağına dair beyanat verdi. Bu beyanatın bütün gazetelerde yer alması tabii idi. Ancak yorumu için toplantılar tertip edilmesi, Sofya'dan, Şumlu'dan falan gelen komsomol ve parti müfettişlerinin halka geniş geniş izahat vermeleri bizim gruba pek manidar geldi. Şüphesiz ki başkanın kasti Türk halkını ortadan kaldırmak değil. 1980'e kadar Türk halkı ile Bulgar halkının her bakımdan kaynaşıp hal hamur olmalarıymış. Dil, adetler, töreler ve din. Zaten bütün ayrılık İslamiyet'ten doğmuş. Osmanlıların gaddar ve baskıcı siyaseti sonucu Bura halkının bir kısmı mecburen Müslümanlaşmış, giderek din ve milliyet birbirine karışmış. Müslüman Bulgarlar kendilerini Türk farz etmişler. Bilindiği gibi şu İslamiyet beyinleri uyuşturan gerici bir dinmiş ve şimdi Todor Zhivkov'un önderliğinde yetişmiş müfettişler birliği halkı uyandırmak ve uyarmakla görevlendirilmişler. Görevliler uyandırdıkları cahil kitlenin Marksist öğretiyi tam anlamıyla kavramalarında her bakımdan bilinçlenmelerine yardımcı olacaklar ve tek Bulgar halkı Rusya'nın izinde sosyalizmin güçlü yumruğu olarak komünist cemiyetin kuruluşuna doğru kaçınılmaz tarihi adımların atılışında en dinamik bir kuvvet olarak dünya sahnesinde rol alacakmış. Birdenbire şiddetlenen ve bilhassa Rodoplardaki Türkleri hedef alan bu propagandanın neler getireceğini merak ediyorduk. Arif endişeliydi. Güler yüzlü çağrıların başladığı ve kurulacak komünist cemiyetin lafları geçtiği zaman mutlak yeni baskı tedbirleri alınır diyordu. Anlatmıyordu ama Razgrad'dan da kötü haberler aldığını tahmin ediyordum. Bir ara köyde Türk-Bulgar hududuna yine askeri yığınak yapıldığı haberi dolaştı. Derken Bulgar tanklarının Razgrad'ı çevirdikleri duyuldu. Ne olup bittiğine dair yeterli bilgimiz yoktu. Son derece meraklı ve tedirgindik. Annemden babamın ağır hasta olduğuna dair bir mektup aldım. Bu hastalık durumu acaba yeni bir sorgulama yoksa tevkif mi demekti? Ya öbür gözüne mi bir şey olmuştu? İlk defa babam için dua ettim. Dayanamayıp bir gün Stefan'a bir takım dedikodular duyduğumu, ne olup bittiğini sordum. Tahmin ettiğim cevabı verdi. Hiçbir şey bilmiyordu. Dedikoduları asla ciddiye almamak gerekirdi. Oysa yeni pazardan dönen Rıza pek mühim haberler getirmişti. O soğuk adam anlatırken heyecandan tıkanıyor. Zaten zayıf olan kelime hazinesi büsbütün boşalıyordu. 5 yıl önceki olaylar daha da hararetlenerek ve genişleyerek Razgrad ve dolaylarında yeniden başlamıştı. Köylerin birinde Demir Baba tekkesine bir Türk bayrağı çekilmiş. İndirmek isteyen polis kuvvetleriyle köylüler çarpışmıştı. O yörenin bütün resmi binalarının duvarlarına Türk gençlerini birliğe, beraberliğe ve hürriyete çağıran yazılar yazılmış. Bu fikirleri işleyen bildiriler elden ele geziyormuş. Bildirilerde bizim yazıp gönderdiğimiz parçalardan bazı pasajlar da yer alıyormuş. Doğrusu bu işe pek memnun olmuştum. Zafer kazanmış gibi Arif'in yüzüne baktım. O, sanki bu söylenenin hiç farkında değilmiş gibi sakin ve ciddiydi. Sadece birlik ve beraberlik mi? Muhtariyetten bahis yok mu? Olmaz olur mu? Devamlı muhtariyetten bahsediliyor. 1980'e kadar Zhivkov'un söylediği gibi tek Bulgar halkı kalacak. Doğrudur denmiş bir kısmında çünkü o yıla kadar Türk halkı muhtariyetini kazanarak Bulgarlardan çoktan ayrılmış olacaktır. Geçen defaki durumla bugün arasında en önemli fark hükümetin meseleyi gizli tutmasıydı. Ne radyo, ne gazeteler, ne aydınlatma konferansları. Bulgar yoldaşlar üzerlerine ölü toprağı serpilmişçesine suskundular. Halbuki diyorlar ki, gözleriyle görenler, kaçıp kurtulabilenler, evet, resmi makamlar ne kitle halinde tevkifler yapıldığını, ne tankların bazı köyleri baştan başa ezip, gömüp geçtiğini, kadın kız demeden ve memedeki bebeklere kadar Türklerin öldürüldüklerini söylemiyorlardı. Gizli tutmalarındaki sebep ne? Örnek olsun diye anlatırlardı hep. Türkiye'nin müdahalesinden çekindiklerinden olacak, sınıra yığınak yapmaları da bunu gösterir. Hay gözünü sevdiğimin Türkiye'si dedim. Dedem duysa şu cümleme nanca kızardı. Peki Arif, ya biz niçin katılmadık harekete? Biz hala niçin oturuyoruz? Öldürmek veya ölmek arzusu sinirlerimi bozmuştu. Kanıma buz gibi heyecan doluyordu. Rıza'nın Arif'e baktığını gördüm. Bakıştılar. Biri gülümsüyor, öbürü sıkılıyordu. İçini çekti Arif. Bak İlay, sonuç verecek yani. Hakikaten Türkiye'nin müdahalesini sağlayacak bir hareket olsaydı bu, bizim köy ve bize bağlı teşkilatlar içinde olurdu, merak etme. Eski yaralar kapanmadı daha. Şimdi nöbet diğerlerinde. Anlayabildin mi? Ateşi tutuşturma nöbeti diyelim. Bir süre sonra külleri savrulacak ateşi. Seninle aynı fikirde değilim dedim. Bizim tarafların tümünde birden başlayacak bir harekete Türkiye ister istemez müdahale eder. Bunca soydaşının katledilmesine göz yumacak değil ha. Hayır canım, yumamaz. Nasıl dedi Rıza gülümsemesini sürdürerek. Görüyor musun, İlay da benim gibi düşünüyor. Fatma önüne bakıyordu. Arif bana. Sahi mi İlay? Şöyle o işkenceleri, ölümleri falan bir yere koyup serin kanlı düşünürsen yine böyle mi söylersin diye sordu. Evet dedim inatla. Kafanda şöyle bir şeyler olmalı şu anda. Burada Türklerin bulunduğu her mıntıkada hareket birden başlıyor. Her caminin minaresinde birkaç Türk bayrağı uçuşuyor. Cami olmayan yerlerde kiliselere yahut resmi binalara çekiyorlar bayrakları. Mutlak gizli silahlar temin edildiği için daha önce hemen herkesin elinde var tüfek, tabanca yoksa sopalar, demir çubuklar falan. Yürüyoruz Bulgarların üstüne. Dikkat, aman dileğini öldürmek yok. Katiyen öldüremezsin, hayalinde bile. Evet, tabii Bulgarlar bize karşılık veriyorlar. Haydi bir iç savaş derken Türkiye, al atına binmiş olarak, alma atı, ak mı artık bu kadarını bilemem. Durun diyor Bulgarlara. Yetti artık eziyet ettiğiniz benim millettaşıma. Durun bakayım. Bir tabii Bulgar harekatı hemen duruyor. Biz de bize kalkmayan ele vuramayacağımıza göre tabii durup bekliyoruz. Birleşmiş Milletler kesin olarak el koyuyor meseleye. Diyor ki, 20. asrın şu yılında bir milletin bir kesimi asla esir olamaz. Bu bütün insanlık adına en azından utanç verici, rezil bir durumdur. Dayanamayız, katlanamayız. Ey Bulgar hükümeti, herhalde başlarında Jivkov olmak üzere Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun önünde diz çökerek af diliyorlar. Ve biz böylece Türkiye'nin kahramanca müdahalesi sayesinde muhtariyetimizi kazanmış oluyoruz. Tamam mı İlay? Kafandakileri tam olarak aktarabildim mi? Arif çok üzgün ve sıkıntılı olmasaydı ne bu kadar boşa konuşur ne beni böyle alaya alırdı. Yine de kızdım ona, başımı çevirdim. Sanıyorum Fatma ile Rıza gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Arif üşenmeyip yerinden kalktı, gelip omzumu okşadı. Haydi benim küçük kızım, aldırma sen. Hayal kurmak güzel bir şeydir. Sen hayalsiz, rüyasız edemezsin. En tatlı tarafın da bu zaten. Seni sen yapan bir şey hayallerin. Ama adım atarken gerçekleri göz önüne almak gerekir. Bunu benden iyi bilirsin aslında. İlay, geçen gün size şu günlerde Türkiye'nin durumunu anlatmıştım. Evet Arif, biliyorum öğrencilerin boykotlarını, işgallerini, duvarlara yazılan sloganları, solcu gazeteleri, yazılanları. Öyle, biliyorsun ve bütün bunların küçük çapta komünist ihtilal provaları olduğunu konuşmuştuk. Ayrıca İnönü'nün boykotta işgalde aynı şeydir diye solcu gençlere arka çıktığını ve İnönü'nün başı olduğu bir muhalefetin devrimcilere arka olmasının Türkiye'de pek çok şeyi devireceğini konuşmuştuk. Fakat Arif, ortalık karışacak gibi, hem de bir hayli. Türkiye'dekiler bunu şimdiden pek tahmin edemezler. Fakat biz olacakları görürüz. Çünkü biz tecrübeliyiz, yaşadık. Deden pek iyi bilirdi halkın nasıl şaşırtılıp beyninin yıkandığını, propagandanın nasıl güçlü bir silah olduğunu. Ben hep ondan, her şeyi ondan öğrenmiştim. Tabii sizler hatırlamazsınız. Türkiye'de 60 harekatından önce İnönü, Demokrat Partililere, öyle bir yere gidiyorsunuz ki sizi ben bile kurtaramayacağım gibilerden bir laf etmişti. Şimdi sanırım bu zat kendi partisini bile kurtaramayacak. Kendi yabancı düşecek partisine. Tabii tedbir almazsa daha önce. Bizden bahsedelim. Tekrar yerine oturup bir sigara yaktı. Parmakları kasılmış gibiydi. Boğumları beyazlaşmış. Gerçekten çok sıkılıyor. Hem çaresiz hissediyor kendini. Bakın çocuklar dedi. Hep konuştuk. Olayları tek başlarına, diğerlerinden tecrit edilmiş olarak düşünemeyiz. Tarihi açıdan ve milletler arası ilişkilerdeki yeri bakımından kavramak ve öyle düşünmek icap eder. Bunun için çok çok tarihi okuttum size. Sadece bazı şeyleri öğrenesiniz diye değil, şu kavrayışa sahip olun. Tarihi düşünceye idman etsin kafanız istedim. Seni utandırıyor muyuz yani? Fatma sormuştu. Arif çekik gözlerinde en yumuşak pırıltılarla ona baktı, başını salladı. Hayır Fatma, arkadaşım olduğunuz için gurur duyuyorum. Bazı anlaşmazlıklar olacak pek tabii. Kimse kukla değil burada. Mühim olan doğru yolu beraberce bulmamız. Değil mi Rıza? Rıza cevap vermedi. Arif devam etti. Bizler öyle bir noktadayız ki, bir bakışta durumu bütünüyle kavrayabilmemiz gerekir. Yerimiz hassas. Hataya cevaz vermez. Bunun mesuliyetini duyalım çocuklar. Bizler geleceği keşfedebilmeliyiz. Ne bilgimiz, ne hareket içindeki faal durumumuz. İleri görüş kabiliyetinin yerini tutamaz. Ne dersin Rıza? Biliyorsun Arif, bu kadar hesaba kitaba aklım ermez benim. Hiç de ermedi. Ermesini de istemiyorum. Bildiğim bir şey var çünkü. Bizim eylemlerimizle kaydedeceğimiz mesafe, onların cevabı ile birkaç misli artacaktır. Mesafe kaydedeceğiz, mesafe. Şiddet mi? Tamam. Terör mü? Buyur. Onların misilleme hareketleri, tabii bizim şehitler, vereceğimiz şehitler. Tamam, pek tamam. Çünkü kazancımız o nispette büyük olacak. Yılların ötesine gittim, dedem anlatırdı. Mahmut Necmettin, o ve Çakır İsmail'in tartışmalarını. İşte seneler sonra bizler yine oturmuş aynı şeyleri konuşmaktayız. Allah'ım doğru yolu göster bize. Arif'in benzi büsbütün solmuş, ağzı gerilmişti. Ağır ağır, yetişmemiş bir grubun eyleme girişmesini intihar kabul ederim, şehitlik değil dedi. Kelimeler üzerinde durma Arif, ister şehit de ister ceset, umurumda değil. Ve bu ceset, ister ne yaptığını bilerek ölmüş olsun, ister deli cesaretinden, kahraman olma arzusundan, ister tesadüfen katledilmiş olsun, ne çıkar, benim davama ölüsüyle hizmet edecektir, ölüsüyle, bu da yeter. Asır geçti dedi Arif, şu topraklar üzerinde ne çok şehit ve ceset verdik, ne halletti, ne kadar mesafe kat ettin ülküne giden yolda? Peki Arif dedim, ne olacak, bizler ve bizden sonraki nesiller varlığının şuuruna sahip tutsaklar olarak yaşayacaklar ve ecelleriyle ölecekler, öyle mi? Sakin ol, isyanı ne istediğimizi bilerek başlatacağız, yalnız bilekçe değil, kafaca yetişmiş ve güçlü olacağız. Bir anarşist değiliz, varmak istediğimiz bir yer var ve o yere ulaşmak için gayret ediyoruz, mücadele veriyoruz. Eğer Türkiye'de hiç olmazsa kağıt üzerinde bize sahip çıkacak duruma gelirse, ilk adımda Sovyet tipi bir muhtariyet kazanmamız mümkün olacak. Nihai gaye elbet bu değildir, bir adımdır sadece. Şimdi böyle bir isyanı düzenleyecek teşkilata, bu teşkilat için yetişmiş kafalara ihtiyacımız var. Bir de tabii Türkiye... Türkiye'den hayır ummak boşuna dedi Rıza. Biz öyle bir çocuğuz ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Göbek keseceğiz diye kafanızı kestirmeyin de. Şimdiye kadar bunu pek yaptınız. Bakın çocuklar, katıksız Türk olduğumuz şuradan belli ki. Şurada kaç kişiyiz? Birbirimizle tam anlaşmaya varamıyoruz. Kimse de gülecek hal yoktu. Sırıttık. Arif Fatma'ya onun ne düşündüğünü sordu. Fatma, senin gibi derken sesi titriyordu. Başı hep önündeydi. Ağlıyorsun dedim. Evet dedi, hıçkırdı. Evet ağlıyorum. Şurada kaç kişiyiz ve birbirimizle tam anlaşamıyoruz. Gülecek değil, ağlanacak bir durum. Kız dedi Rıza. Hemen zıplayıp kızlığını koma ortaya. Söyledi Arif, kimse kukla değil burada. Elbet düşüncelerimizi açık söyleyeceğiz. Fakat onu dinledik. Bizim köyü karıştırmadık bu kez. Sıra ile olacak bu iş. Sıra onlarda dedi, kabul ettik. Sen kız. Hayretle lafını kestim. Yani siz ikiniz, daha önce biliyor muydunuz olayların başlayacağını? Fakat Arif'in öfkeli sesi sorumu bastırdı. Rıza'ya hitap ediyordu. Doğru dürüst konuş kızlarla. Ne biçim laf ediyorsun, kendine gel. Hepimiz şaşırdık. Ne demişti Rıza Fatma'ya? Kızlığını koma ortaya. Hafif, belki sulu bir sözdü ama bunca kızmayı gerektirir miydi? Bu ne sahiplenişti Fatma'yı? Rıza bana baktı. Sorar gibiydi. Bilmiyorum anlamına kaşlarımı kaldırdım. Oysa Arif'e dönüp, hal böyle böyleyse sevdiğinin ilgisini cevapsız bırakmak niye diye sormak isterdim. Arif ani öfkelenişinden bozulmuştu galiba. Uzun parmaklarını çıtlattı. Galiba sinirlerim bozuldu, kusura bakmayın diye bir şeyler geveledi ağzında. O sırada Fatma'nın annesi girdi odaya. Hepimize ıhlamur getirmişti. İçtik, konu ıhlamurmuş gibi konuştuk. Her ne kadar çayın yerini tutmasa da iyidir, yumuşatır insanı. İçine nane konursa mideye de iyi gelir falan filan. Havamız düzelmeye yüz tuttu. İkinci bardakları ben doldurdum. Arif, İlay dedi. Biraz önce olayların başlayacağından haberimiz olup olmadığını sormuştun. Evet vardı. Şu güler yüzlü çağrılardan sonra bir baskı gelecek diyordum. Razgrad'dakiler onlardan önce davranmak istediler. Yazdığımız şeyler nasıl onların eline ulaşıyorsa onların yapacaklarından da haberimiz oluyor. Tabii ayrıntılarıyla değil. Biliyorsun onlar bizim teşkilata bağlı değiller. Fakat haberleşiyoruz. Her neyse sana ve Fatma'ya bazı şeyleri anlatmıyorsak, sırf sizleri düşündüğümüz için bir harekette bizzat görev almayacaksanız bilmenize de lüzum yok. Günün birinde biz de katılacağız değil mi? Evet, o zaman dahi herkes kendi vazifesini bilecek, diğerlerininkini değil. Böyle çalışıyoruz. Birbirimize lazım olmayan bilgileri aktarmaya ne gerek var? İşkenceye kim ne kadar dayanabilir? Az bilmekte fayda var. Sırtım ürperdi. Kitle halinde tevkifler demişti. Kim bilir neler çektiriyorlar o zavallılara. Sonradan öğrenecektir neler çektiklerini. Hayır, hatırlamak istemiyorum. Öldüler. Allah'ın rahmeti üzerlerinden eksik olmasın.